Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet eğitimi konusunu devam ettiriyoruz. Hep ilgili ayet-i kerimeler, Efendimiz hayatından canlı örnekler ışığında bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar ibadet eğitimi çok önemli bir şey. Yani kendimizi namaza alıştırmak, orucu alıştırmak, infaka alıştırmak, merhamete alıştırmak, şefkate alıştırmak, her gün bir 5 sayfa, 10 sayfa bir cüz Kur'an-ı Kerim okumaya alıştırmak, dilimizi zikre alıştırmak ve bunun eğitimini almak, çocuklarımıza bunun eğitimi vermek ve böyle süzülmüş bal gibi tertemiz, güzel bir kul haline dönüşebilmek büyük bir gayreti gerektiriyor, çalışmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bunlar çok mühim mevzular bizim kulluk hayatımız için. Bunu örneklerle beraber anlattığımız zaman en azından anlama problemimiz kalmıyor. Ne yapacağız onu görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Kalan kısmı da artık anladığımız bu şeyi yaşamaya, tatbik etmeye kalmış oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, geçenki sohbetimizin son ayet-i kerimesiydi o, Taha suresinin 132. ayet-i kerimesinde Estaizu billah ve emur ehleke bis salat, ehline namazı emret diyor. Ehil içerisinde ailemiz var, çocuklarımız var. En küçük yaştan en büyük yaşa kadar aile efradımız kimlerse, kimlerle oturup kalkıyorsak, görüşebiliyorsak onlar bu emrin kapsamına girmiş oluyor ve onları da namazı alıştırmamız gerekiyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyene baktığımız zaman Resul Efendimiz Aleyhisselam çocuklara 7 yaşına geldikleri zaman namaz kıldırmamızı tavsiye ediyor. Efendimiz Aleyhisselam 7 yaşında diyor çocuklarınıza namaz kılmayı emredin ve namaz kıldırın, namaz kılmalarına yardımcı olun, onları alıştırın diye buyuruyor. O yaşta başlamayı bize söylüyor. Tabii ki yani namazın kılındığı ailelere baktığımız zaman ailede yetişen çocuklar aslında 7 yaşına kalmadan da erken vakitlerde ne yapıyorlar? Namazla tanışıyorlar. Dedesini görüyor, ninesini görüyor, babasını, annesini görüyor, ablasını, abisini görüyor. Dolayısıyla bakıyoruz çocuk 2 yaşında, 3 yaşında hemen ablası gibi, abisi gibi işte kıbleye duruyor, secdenin üzerine duruyor, elini kaldırıyor, rükü secdeye gidiyor, tuhaf tuhaf hareketler yapıyor ama artık onun ruhu namazla eğitilmeye, namazla dolup taşmaya başlıyor. Böyle olunca 7 yaşına kadar namaz kılmayı aşağı yukarı efendim çocuk zaten orada öğrenmiş oluyor ve 7 yaşına geldiği zaman da az bir zaman değil. Yani 7 yaş gerçekten ya bugün efendim tarihte de çok fazla bunun örneği var, hatta günümüzde de var. 4 yaşında çocuk hafızlığı bitiriyor. 5 yaşında hafızlığı bitiriyor. 6 yaşında hafızlığı bitiriyor. Hafızlığı bitirebilecek, temel bazı bilgiler alabilecek bir dönem yaşıyor çocuk 7 yaşına kadar. Dolayısıyla orada namaz kılınan bir aile ortamında çocuk 7 yaşına geldiği zaman namazı her şeyle artık dualarıyla, kıyamıyla, rükûsuyla, secdesiyle, tahiyyatıyla, okunacak dualarıyla, hatta yaptığı hareketlerin sembolik hareketlerin ne anlama geldiğiyle beraber onda tam bir namaz bilgisi, idraki ve şuuru da oluşmuş olacak. Zaten o 7 yaşına geldiği zaman o 5 vakit namazı da annesi babasıyla beraber rahat kılacak bir noktaya gelmiş olacak. Efendimiz Aleyhisselam aslında bunu bize önermiş oluyor. Yani 7 yaşına gelince şu namaz kılmayı emredin, namaz kılsınlar derken bu işin perde arkasında en az 7 yıllık doğumun itibaren 7 yıllık hele çocukken biraz daha işte yürümeye, konuşmaya başladığı zamanında katacak olsak en az bir 3-4 yıllık orada ciddi manada her günü ilgilendiren bir namaz eğitimi olduğunu söyleyebiliriz, görebiliriz. Dolayısıyla otomatikman o çocuk zaten namazı kılmaya başlayacaktır. Sonra diyor ki Efendimiz Aleyhisselam 10 yaşına geldiği zaman da mutlaka artık namazı kesin kılmasını söyleyin ve aksattığı zaman da ikaz edin, uyarın, aman yavrum namazın aksamasın diye. Bunu da bizim terbiye, eğitim, öğretimle meşgul olan hocalarımız bunu yorumlarken diyor Resulü Efendimiz Aleyhisselam aslında bir 10 yıllık çocuğun namaz eğitimine vakit ayırmış oluyor. Namaz eğitimine, yani 10 yıl içerisinde çocuğun ruh dünyası, beyni, kafası, gözü, kulağı namaz şuuruyla iyice dolacak. Ruhu namaz kılma sevgisiyle, aşkıyla dolmuş olacak. Zaten bu çağına geldiği zaman da artık o çocuk için namazı kılayım mı kılmayayım mı tarzında bir problem ortadan bütünüyle kalkmış olacak. Esas budur. Bunu sağladığımız zaman zorlanmayız. Yani namaz eğitimi konusunda her gün çocuk üzerinde etki bırakacak evimizde böyle bir manevi atmosfer söz konusu olursa bu manevi ortam, manevi atmosfer, oradaki hallerimiz çocuğu böyle adeta hamur gibi yoğuracak, edecek ve artık bir annenin babanın çocuğa kalk evladım işte namaz kıl, sabah namazı vakti geldi, yatsı namazı namaz kılmadan yatma, niye namaz kılmıyorsun falan gibi bu tür kavgaların yaşanmasına gerek kalmayacak bir hayırlı sonuç elde etmiş olacağız. Ama böyle olmaz da diyelim ki anne ihmalkardır, baba ihmalkardır, evde doğrusu namaz kılınmaz, namazın muhabbeti yapılmaz, camiye gidilmez, cemaate gidilmez. Çocuk namazdan uzak bir atmosferde yetişir. Yani kafasına, gönlüne namaz sevgisi işlemez. Sonra 10 yaşına gelir, baba bir yerden duymuştur. Hoca bana söyledi, vaazda duydum, kitaptan okudum. Hadi oğlum kalk namazı kıl dediği zaman çocuk ona tepki gösterecektir. Hadi diyelim o zaman da müdahale etmedi. Çocuğun yaşı 15'e geldi. Akıl bali oldu. Kılmasan günah işleyeceksin. Haram olacak. Cehenneme gideceksin. Kalk. Ya kalkasın ya kalkmam tarzında böyle ikili kavgalar söz konusu olabiliyor ki burada eğer böyle bir tablo söz konusu olduysa artık biz bu işi başaramamışız ve bu işi kaybetmişiz anlamına gelmiş olacak. Dolayısıyla bizim bu ibadet eğitiminde her haliyle o çocuğa örneklik teşkil edecek bir aile ortamı, sıcak, muhabbet dolu, saygı sevgi dolu, ibadet dolu, zikir dolu, namaz dolu, abdest dolu bir aile ortamının çok önemli olduğu buradan anlaşılmış olmaktadır. Cenab-ı Hak hepimize böyle maneviyatla dolu aileler nasip eylesin. Küçük yaşlarından itibaren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetinde bulunma şerefine nail olan bir sahabe var. Kim o sahabe? Enes bin Malik radıyallahu anh. Malik'in oğlu Enes. Medine'de Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye gittiği zaman annesi getiriyor Efendimiz'e Enes'i. 8-10 yaşlarında bir delikanlı ve Efendimiz'in hizmetine veriyor ve Efendimiz vefat edinceye kadar hep Efendimiz'in yanında kalıyor. 20 yaşına kadar kalıyor. Efendimiz'in terbiyesinde büyüyor Enes radıyallahu anh Efendimiz ve bizim toplumumuzda hangi çocuğa Enes ismi verilirse mutlaka onda bu Enes bin Malik'in bir izi vardır. Enes ismi geçen her yerde Enes bin Malik'in bir hatırası, bir izi vardır. Resulü Efendimiz'in terbiyesine yetişmiş olan Enes. Efendimiz'in ona çok duası var kıymetli dinleyenlerimiz. Efendimiz hizmet etmiş, çok duasını almış ve ömrün uzun olsun diye Efendimiz Aleyhisselam buna dua etmiştir. Sahabe içerisinde en uzun yaşayanlardan bir tanesidir. Belki en uzun yaşayandır. Selman-ı Farisi Efendimiz haricinde ve 104 yaşında vefat etmiştir. Efendimiz'den sonra tam 84 yılda yaşamıştır Hazreti Enes. Ama hiçbir an Efendimiz'i unutmamıştır. Kendi ifadesiyle, bunu belki çok tekrar ediyoruz ama çok duygulu bu. Çok duygulu, çok etkileyici bir şey. Gönlümüze Allah'ın Resulullah'ın muhabbetini eken bir davranıştır bu. Diyor ki, Resul Efendimiz'i vefat edeli yıllar oldu. 10 yıllar, belki efendim 50 yıllar, ta 84 yıl. Allah'a yemin olsun ki Resulullah Efendimiz'i rüyada görmediğim hiçbir gecem olmadı. Gözümü kapatıyorum, Efendimiz'i görüyorum diyor. Kaç tane baba yiğit var aramızda, Resul Efendimiz'i her gece gören, haftada bir gören, ayda bir gören veya gönlünde Resul Efendimiz'i görme aşkıyla akşamleyin yatağına istirahat çekilen, abdestli iki rekat vudu namazı kılmış olarak sağına efendim yatarak Efendimiz gibi duaları okuyarak inşallah bu gece Resul Efendimiz'i görürüm diye yatan kaç baba yiğitimiz var. Bunlar ayrı bir bahis, ayrı bir konu olarak bunlara konuşmak lazım. Ama Hazreti Enes dediğimiz zaman da bunu hatırlıyoruz. Diyor ki 84 yıldır yatıyorum diyor. Resul Efendimiz'i görmediğim hiçbir gecem yoktur diyor. Adeta diyor onunla beraber yaşıyorum. Etrafında insanlar diyorlar ki ey Enes, seni dinlerken sanki Resul Efendimiz'e bahsederken adeta Resul Efendimiz'in yanındasın. Onun böyle efendim dizinin dibindesin ve onu görürcesine bize oradan bir his aktarabiliyorsun, aktarıyorsun. Diyor ki evet diyor, aynen böyle. Ben çünkü diyor Resul Efendimiz'i hiçbir an diyor aklımdan hatırımdan çıkarmam mümkün değil. Ve esas hedefim diyor vefat edip Resul Efendimiz Aleyhisselam'a kavuşup ya berzah aleminde değilse mahşerde Havz-ı Kevser'in yanında kavuşup hemen koşup Efendimiz'in yanına hemen elini öpüp ya Resulallah küçük Enesciğin geldi yanına geldi diyebilmek, ben bu sözü söyleyebilmenin hasretiyle yanıp kavruluyorum diyor Enes bin Malik. Ve diyor ki Resul Efendimiz'in yanında diyor ben çok bulundum, namazı ona öğrendim, her şeyi olan öğrendim, Efendimiz'in terbiyesinde yaşıyor. Allah Resulü diyor bana diyor şöyle derdi diyor, yavrucuğum namazdayken sağa sola bakmaktan sakın, çünkü sağa sola bakmak namazın faziletini götürür, sağa sola dönmekten kendini alıkoyamıyorsan bari bu nafilede olsun, farzda olmasın. Tirmizi Cuma kitabının 60. babında bu hadisi naklediyor. Efendimiz onu terbiye ediyor onu. O çocuğu ne yapıyor? Terbiye ediyor. Resul Efendimiz ilk zaman namaz kılarken böyle tefekkür maksatlı olarak zaman zaman mübarek gözlerini semaya doğru çevirirdi. Yıldızlara bakardı, göklere bakardı. Bunun doğru olmadığını ayet-i kerime ifade buyurdu. Estağfirullah, kad eflahal müminun, müminler felaha erdiler. Ellezinun fi salatihim haşiun, ki onlar namazını çok saygılı bir şekilde kılarlar. Hem kalplerinde Allah korkusu olduğu halde hem de azalarında o korkunun ve saygının izlerini taşıyarak sükunet ve vakar içerisinde namazlarını kılarlar. Ayet-i kerimesi gelince Resul Efendimiz diyor artık bir daha namaz kılarken semaya doğru bakmaktan vazgeçtiler diyor. Bazıları diyor yine namaz kılarken sağa sola bakar sallanırlardı. Bu ayet gelince onlar da böyle sallanmaktan sağa sola dönmekten vazgeçtiler buyuruyor. Burada da Resul Efendimiz Aleyhisselam Enes'e yavrucuğum namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Çünkü namazın şeye uygun değildir, huşuya uygun değildir. Çünkü sağa sola bakmak namazın faziletini götürür. Sevabını azaltır. Eğer diyor bunu diyor öncelikle senden bunu farz namazlarda tatbik etmeni istiyorum. Hemen kademeleme Efendimiz Aleyhisselam eğitimde kademelendirme, eğitimde derecelendirme. Yani hepsini birden yapalım değil, gücümüz yettiği kadar yapalım, bir miktarını yapalım, peşinden diğerini yapalım. Zincirin arkaları gibi, merdivenin basamakları gibi kademe kademe kademe iyiye doğru devam edelim. Burada Resul Efendimiz hemen namaz konusunda Hazreti Enes'le alakalı olarak hemen oradaki yapılması gereken bir şeyi ikiye böldüğünü görüyoruz. Farz namazlar, nafile namazlar. Bak diyor sen sağa sola bakıyorsun, tamam bakıyorsun. Çocuk sağa sola bakar. Bazen camilere gidiyoruz. Ya, İmam Hatip'ten ortaokulun çocukları geliyor veya Kur'an çocukları geliyor. Bak cıvıl cıvıl böyle namaz kılarken bin defa bakıyorlar sağa sola. O çocuklar bakarlar. Çocuk önüne bakıyor, arkasına bakıyor, sağa soluna bakıyor falan böyle. Çocuğa desek ki işte 10 rekat öğle namazı kılacak. Yavrum bak camiye gidiyoruz. 10 rekatın onunda da sağa sola bakmadan konuşmadan namazı kılacaksın. Desek bunu başaramayabilir. Çünkü çocuk henüz onu başarabilecek gücü yok çünkü onun. Kendisine hakim olacak bir gücü yok. Çocuk çünkü neticede. Ama o çocuğu götürürken camiye evladım bak 4 rekat sünneti var. Sonra 2 rekat sünneti olacak. 4 rekat farzı olacak. Size tembih ediyorum. Farz kılınırken olabildiği kadar sükunetinizi muhafaza edin. Konuşmayın, işte sağa sola bakmayın. 4 rekat. Veya diyelim ki bir sabah namazı 2 rekat. Onu yapın. Sağa sola bakacaksanız nafile kılarken bakabilirsiniz. Dediğimiz zaman o çocuğu namaza, camiye daha fazla bağlamış oluruz. Bak Resulullah Efendimiz diyor ki vazgeç diyor. Bakma sağa sola dönmekten kendini alakoyamıyorsan bari nafile de olsun, farz da olmasın. Yani hayran kalmak mümkün. Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim tarzına, çocuklara eğitmesi, hanımlara eğitmesi, bizlere eğitmesi ve bizim o derecemizi dikkate alması, anlayışımızı, gücümüzü dikkate alması, yavaştan yavaş yavaş hareket etmesi, teenni, basitten zora doğru fazla zorlamadan böyle ağırlaştırmadan kademe kademe bunları yapması ne kadar bizim için örnek bir davranış. Namaz da böyle. Diyoruz ki işte 10 rekat öğle namazı kılacaksın. 8 rekat ikindi işte 13 rekat yatsı namazı. Yani 13 rekat deyince 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 sonra vitir falan dediğimiz zaman yaşlı insanlar, büyük insanlar bile ne yapıyorlar? Böyle zorlanabiliyorlar. Hani Karadenizlerin de efendim şeyleri, hikayeleri meşhurdur. Şimdi Karadenizler, Lazlar diyelim, Laz dostlarımız tutmuşlar bir yatsı namazı sonrasında biraz uzun olunca yatsının ilk 4 rekat sünneti farzı falan derken hele alışık olmayana biraz da uzun gelebilir. Bir tartışma olmuş camide. Tartışma şu. Ya bu yatsı namazı 10 rekat mıydı, 6 rekat mıydı? Hani ilk 4 rekat sünnet işte sünnet-i gayr-i müvekkede Efendimiz zaman zaman kılmış, zaman zaman kılmamış rivayetleri. Tartışma bunun üzerinde. 10 rekat mı, 6 rekat mı, 10 rekat mı, 6 rekat mı anlaşamamışlar. Anlaşamamışlar cemaat. En son hoca demiş ki hocam sen bunu bir müftüye arz et de bize haberi getir. Müftü bey gitmiş yanında iki kişi almış. Ertesi gün varmışlar müftünün huzuruna. Demişler hocam akşam cemaat camide anlaşamadık. Ne anlaşamadınız? Yatsı namazının rekatları üzerine. Ne konuda? Bazısı 10 rekat dedi, bazısı 6 rekat dedi. Böyle tartışma devam etti, gitti. Bir sonuca varamadık. Üstü demiş ki ne diyorsunuz demiş ya. Ne 10'u ne 6'sı. O demiş 13 rekattır. Hepsi şaşırmışlar. Demişler ya hocam bu 3 nereden çıktı? Demiş bak 4 rekat ilk sünnet. 4 rekatta farz, 2 rekat son sünnet, 3 rekatta vitir demiş vitir. Tabi vitir deyince oradaki cemaat bunu fitir anlamışlar. Vitiri de efendim tam anlayamamışlar. Dönmüş gelmişler. Demişler ki cemaat toplanın. İşler sarpa sardı. Ne oldu? Müftü bir de bunun peşine 10 rekat bir de fitir ekledi. Oldu 13 demişler falan böyle. Gerçi bu tür böyle dalgalar namaz için belki doğru olmayabilir ama yani çocuğu namaza alıştırırken, genci namaza alıştırırken orada işte bu kadar kılarsan kılarsın, kılmasan kardeşim hiç kılma daha iyi tarzında bir yaklaşımın Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde olmadığını ben buradan sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü çocuklardır. Yani nasıl bir şey nasıl öyle söyle devam eder dememek lazım. Orada gücü yeteceğini yaptırmak. Gücü, abdesti de böyle, namazı da böyle, farzından en asgarisinden alışsın. Zamanla efendim o kıldıkça, hoşuna gittikçe kendisi kalan kısmını tamamlasın. Böyle yani yüklendiğimiz zaman o çocukların gönül dünyasında namaza karşı, ona karşı bir tepki oluşabiliyor. Nereden bu sonucu çıkarıyoruz? Bakıyoruz işte toplumda günden güne namaz kılanların sayısı mı artıyor, azalıyor mu? Gitgide gençlikte namaz kılma şeyinin düştüğünü görüyoruz. Niye? Ağır geliyor çünkü. Ağır geliyor. Burada biz dinimizin emrini değiştiremeyiz ama onu anlatırken, teşvik ederken de Resul Efendimiz'in yaptığı gibi yine gücün yeteceği bir şeyi ona söyleyerek yaptırırsak daha muvaffak olabiliriz. Burada Resul Efendimiz Aleyhisselam Enes'e bir namazla ilgili bir eğitim yaptırırken, sağa sola bakmaktan onu doğru olmadığını öğretirken Efendimiz Aleyhisselam bütün namazı böyle yapacaksın diye böyle bastırmıyor, ona abanmıyor, yüklenmiyor. Diyor ki bak yapamazsan, başaramazsan hiç değilse farz namazına sağa sola bakma. Yapacaksan nafile namaz kılarken sağa sola dönüp bakabilirsin. Yap değil ama gücün yetmese böyle davran diye bunu söylemiş oluyor. Ümmü Seleme validemiz anlatıyor bize. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eflah isimli küçük hizmetçimizi namaz kılarken gördü. O secdeye vardığında alnı toz olmasın diye toprağa üflüyordu. Çocuk. Çünkü secdesi kumlardı. Daha ziyade böyle namaz kılan yerler kumsaldı, toprak halindeydi ve gidince de hele biraz da ıslak falan olursa alnımıza ne yapabilir? O toprak, çamur yapışabilir. Çocuk secdeye vardığında alnı toz olmasın diye toprağa üflüyormuş. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ona ey Eflah, yüzünü toprağa koy buyurdu. Tirmizi Salat 163'te. Diğer taraftan çocukları namaz alıştırırken onların mescitte veya evde namaz kılan büyüklerin yanına rahatça sokularak hareketlerini izlemelerine imkan tanımak gerekir. Cabir bin Semure bize çocukluğundan ve Resulullah ile beraberinden bahsederken şunları anlatıyor. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte öğle namazını kıldım. Sonra Efendimiz ailesinin yanına gitmek üzere çıktı. Ben de onunla beraber çıktım. Derken bazı çocuklar Resulullah'ı karşıladılar. Peygamber Efendimiz onların yanaklarını birer birer sıvazlamaya başladı. Sıra bana gelince benim yanağımı da sıvazladı. Onun elinde hoş bir serinlik ve güzel bir koku hissettim. Sanki mübarek elini bir attar sepetinden çıkarmıştı. Ne yapıyor Efendimiz orada? Çocuklarla alakadar oluyor. Onlara selam veriyor. Yanaklarını okşuyor. Onların gönlünü kazanıyor. Onları kendisini sevdiriyor. Ta bu zat Cabir bin Semure yaşlarını büyüyor ama Resul Efendimiz'in o yanağı sıvazlaması ve sıvazlarken de efendim elinin adeta attar sepetinden çıkmış gibi güzel korktuğunu hiçbir zaman unutamıyor. Ebediyen unutamıyor. Müslim Fedail 80'de. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından teyzem Meymune'nin evinde gecelemiştim. O gece Efendimiz de onun yanındaydı. Allah Resulü yatsı namazını kıldırdı. Sonra evine giderek 4 rekat daha kıldı. Bir müddet uyuduktan sonra kalktı ve beni kastederek yavrucak. Yavrucak uyumuş dedi. Sonra kalktı. Ben de kalktım namaz kılmak için. Salonda durdum. Efendimizin solunda durdum. Efendimiz ise beni sağ tarafına aldı. 5 rekat namaz kıldı. Sonra 2 rekat daha kıldı. Sonra uyudu. Daha sonra da sabah namazına çıktı. Bu işte efendim tek olması Efendimizin vitri namazını teheccüde bırakmasıyla alakalı bir rivayet. Yine İbni Abbas'ın çocuk yaştayken Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam birlikte cenaze ve bayram namazlarına katıldığını görmekteyiz. Efendimiz onları götürüyor, cenaze namazı kıldırıyor, bayram namazı kıldırıyor ve bu sahabeler de namazı orada görerek öğrenmiş oluyorlar. Efendimizin sünnetinde cemaatle namaz esnasında çocukların hangi safta durmaları gerektiği de belirlenmiştir. Buna göre ilk safta erkeklerin, sonra erkek çocukların, ardından kız çocukların ve kadınların saf tutmaları uygun görülmüştür. Ayrıca Allah Resulü ön saflarda bilhassa yaşlı ve olgun kişilerin bulunmasını ve saf düzeninde karışıklığa meydan verilmemesini tavsiye etmiştir. Hep Efendimiz'e yetiyordu. Namaza geçtiği zaman cemaati tanzim etme namaza durmuyor Efendimiz Aleyhisselam. Gelin diyor mesela. Yaşlıları alıyor. Ön safı dolduruyor. Safların sık olmasını istiyor. Allah rahmet üzerinize olsun diyor. Kadınlar cemaate gelmişse erkekle kadın arasında mesafenin uzun olmasını söylüyor. Buyuruyor ki erkekler için safın en önde birinci saf faziletlidir. Kadınlar için en arka saf faziletlidir. Yani bir ihtiyat olmasın diye. Kadınlara sesleniyor. Erkekler diyor secdeye ayağa kalkmadan diyor siz başını sizden kaldırmayın diyor. Yani orada hem bir namaz kılasın hem huzur olsun hem de bir yanlış bir şey söz konusu olmasın diye Efendimiz Aleyhisselam bunları sürekli tekrarlıyor. Sürekli bu eğitimi onlara yaptırmış oluyor. Cenab-ı Hak inşallah kıymetli dinleyenlerimiz bu çerçevede her halimizi Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın haline uydurmaya, Efendimiz'e aynileşmeye, çocuklarımızın, ailemizin dini ibadet eğitimi yaparken de Efendimiz'in takip ettiği yollarla bu eğitimleri yapabilmeye, yapmaya bizi muvaffak kılsın diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.